Ayrım 23.
Julien, bu adamın böyle hırdavattan söz etmesinin amacı nedir diye düşünüyordu. Bu ustaca hazırlık 100 yıldan beri sürüyor fakat ortada hala bir şey yok. Anlaşılan bana henüz iyice güvenemiyor. Bu adam ötekilerden, yani şu 15 gün içinde ne mal olduklarını, nereye varmak istedikleri belli olanlardan daha usta. Anlıyorum, bu adamı bu duruma getiren şey 15 yıldan beri mağdur oluşudur. Bir akşam silah kullanma dersi ortasında Rahip Pirar Julien'i çağırtarak, dipnot, o zamanlar manastırlarda silah, kılıç ve benzeri kullanmayı da öğrenirlerdi. Yarın Corpus Domini yoğurtusu var dedi. Dipnot, bu yoğurtuya Fransızca'da Fête Dieu de denir. Bu yoğurtuda Hazreti İsa'nın vücudu, ruhu, kanı ve ölmezliği ekmek ve şarap halinde belirir farz edilir. Rahip Chabernard'ın kiliseyi süslemek için size ihtiyacı var, gidiniz ne derse yapınız. Julien giderken Rahip Pirar onu tekrar çağırarak acıyan bir tavırla, bunu fırsat bilip kentten sıvışmaya çalışmak elinizdedir ama siz bilirsiniz diye ilave etti. Julien, Inquedo per Ignes, gizli düşmanlarım var diye cevap verdi. Ertesi sabah Julien erkenden önüne bakarak kiliseye gitti. Sokakları ve kentte başlayan faaliyeti görünce içi açıldı. Bütün evler dinsel tören için donatılıyordu. Manastırda geçirdiği bütün zaman ona bir anmış gibi geldi. Aklı fikri vergide ve güzel Amanda Bine'deydi. Ona rastlayabilirdi de çünkü kahvesi oralara pek uzak değildi. Rahip Chabernard'ın sevgili kilisesinin önünde durduğunu uzaktan gördü. Rahip Chabernard, şen ve içi dışı bir olan şişman bir adamdı. Bu yoğurtu gününde keyfine diyecek yoktu. Julien'i görür görmez ta uzaktan, ''Sizi bekliyordum evladım, hoş geldiniz.'' dedi. ''Bugünkü işimiz hem ağır hem de uzun sürecek. Hele biraz yiyip ilk kahvaltıyı yapalım, ikinci kahvaltıyı saat 10'da büyük ayin esnasında yaparız.'' Julien ciddi bir tavırla, ''Bir an bile yalnız kalmak istemiyorum Monsieur.'' dedi. Sonra başlarının üstündeki kilise saatini göstererek, ''Lütfen zahmet buyurup bakın da saat 5'e bir kala geldiğimi görün.'' diye ilave etti. Rahip Şah, ''Ah, papaz okulunun şu kötü yürekli küçükleri sizin gözünüzü korkutmuş.'' dedi. ''Onlara aldırış etmeyin. Kenarındaki çitlerde dikenler var diye bir yol güzelliğinden kaybeder mi? İt ürür, kervan yürür. Hem bunlar boş söz, biz işimize bakalım dostum, işimize.'' Rahip Şah, işin ağır olduğunu söylemekte haklıydı. Bir gece önce kilisede bir cenaze töreni yapılmıştı. Bu yüzden yoğurtu için hiçbir hazırlık yoktu. Şimdi ise birkaç saat içinde kilisenin mihraba kadar olan kısmını 3 bölüme ayıran, gotik direkleri 30 ayak yüksekliğinde kırmızı damasko ile sarmak gerekiyordu. Piskopos Paris'ten posta arabasıyla 4 döşemeci getirtmişti. Fakat bu adamlar bütün işi yapamazlardı. Böyle olduğu halde yardımlarına gelen Besansonlu arkadaşlarını özendirmek şöyle dursun, onlarla alay ederek beceriksizliklerini büsbütün artırıyorlardı. Julien kendisinin de merdivene çıkması gerektiğini gördü. Çevikliği burada işe yaradı. Kentin döşemecilerini yönetmek görevini üzerine aldı. Rahip Şah son derece memnun bir halde onun bir merdivenden ötekine nasıl sıçradığını seyrediyordu. Bütün direkler damasko ile kaplandıktan sonra sıra büyük mihrabın üstündeki sayvanın tepesine 5 tane tüy demeti koymaya geldi. Yaldızlı tahtadan gayet nefis bir saçağı İtalya mermerinden yapılmış 8 tane büyük sütun tutmaktaydı. Fakat sayvanın tam ortasına, tam mihrabın üstüne gidebilmek için 40 ayak yüksekliğinde tahtadan, belki de çürümüş, köhne bir pervaz üzerinde yürüyerek geçmek gerekiyordu. O ana kadar keyifleri yerinde olan Parisli döşemeciler bu güç ve tehlikeli işi görünce surat astılar. Aşağıdan bakıyorlar, boyuna tartışıyorlar fakat bir türlü yukarı çıkmıyorlardı. Julien tüy demetlerini kavradığı gibi merdivene koşarak tırmandı. Demetleri sayvanın ortasına çok iyi bir şekilde yerleştirdi. Merdivenden inerken Rahip Chabernard onu kucaklayarak "Optime!" diye bağırdı. "Bunu Piskopos Hazretlerine anlatacağım." Saat 10'da yedikleri yemek çok neşeli geçti. Rahip Şah, kilisenin bu kadar güzel süslendiğini hiç görmemişti. Julien'e, "Aziz öğrencim," dedi. "Benim annem bu mübarek kilisede vaktiyle sandalye kiraya vererek geçinirdi. Yani ben bu büyük binada karnımı doyurarak yetiştim. Robespierre'in müthiş siyaseti bizi mahvetti. Fakat o zamanlar henüz 8 yaşında olduğum halde evlerde yapılan özel ayinlerde hizmet ederdim. Ayin günlerinde beni beslerlerdi. Hiç kimse ayinlerde giyilen harmanileri benim kadar iyi katlayamazdı. Kaytanlarını bir defacık olsun koparmamışımdır. Napolyon sayesinde Fransızların yeniden kiliselerde ayinler yapmak hakkına kavuştuklarından beri ben bu yüce kilisede her şeyi yönetmek şerefini duyuyorum. Yılda 5 kez onu böyle donatılmış, güzelleşmiş bir halde görürüm. Fakat onu bugünkü kadar görkem içinde hiç görmemiştim. Damaskolar hiçbir zaman direklere bugünkü kadar güzel sarılmamıştı." Julien nihayet diye düşündü, bana sırrını açacak, kendinden söz etmeye başladı. Dertleşmek ister gibi görünüyor. Fakat heyecana kapıldığı besbelli olan bu adam henüz ağzından bir şey çıkarmadı. Bununla beraber çok çalıştı, yorgun düştü, kendini mutlu hissediyor, hele şarabı da çekti. Ne adam, benim için ne örnek, pomponu hak etti. Bu fena kelimeyi ihtiyar alay cerrahından öğrenmişti. Büyük ayin için Sanctus çanı çalınca Julien muhteşem alayda piskoposun arkasından yürüyebilmek için sırtına bir tören cübbesi geçirmek istedi. Rahip Şah, "Ya hırsızlar dostum?" diye bağırdı. "Hırsızları düşünmüyorsunuz. Kafile buradan çıkıp gidecek. Kilisede kimsecikler kalmayacak. İkimiz kalıp bekleriz. Direklerin diplerini çevreleyen o canım sırmalardan yalnız iki arşın çalarlar ve biz de bu kadarla kurtulursak ne iyi. Bunları da Madame Rubempre bağışladı. Büyük babası meşhur konttan kalmış." Bu sözleri söyledikten sonra Julien'in kulağına eğilerek heyecanlı bir tavırla, "Hem de halis altın," dedi. "Aziz dostum, sahte namına bir şey yok. Siz kilisenin kuzey kanadına bakın, oradan ayrılmayın. Güney kanadıyla orta bölüme de ben bakarım. Günah çıkarma hücrelerine dikkat edin. Hırsızlara haber veren kadınlar oralarda saklanırlar ve arkamızı döndüğümüz zaman onlara işaret verirler." Bu son sözleri söylerken saat 12'ye çeyrek kalayı çaldı. Dolgun ve tantanalı çan sesleri Julien'i heyecanlandırdı. Delikanlının düş gücü artık yeryüzünde değildi, yükseklerde uçuyordu. İçinde İsa'nın vücudu var diye sokaklarda dolaştırılan tabutun önüne, Saint Jean kıyafetine girmiş küçük çocukların serptikleri güllerin kokusu Julien'i büsbütün coşturdu. Bu azametli çan sesleri Julien'e 50'şer santime çalışan 20 gündelikçiyle bunlara belki de yardım eden 15 ya da 20 kadar sofu Hristiyan'dan başka bir şey düşündürmemeliydi. İplerin aşındığını, direklerin çürüdüğünü, her 200 yılda bir düşen çanın da tehlikede olduğunu düşünmeli ve zangoçlara verilen parayı azaltmanın, onları para yerine kilisenin kesesine dokunmayan bin çeşit nimetlerden birini istemeye razı etmenin yolunu araştırmalıydı. Fakat bu ağırbaşlı şeyleri düşüneceği yerde, Julien'in bu kadar erkekçe ve dolgun çıkan çan sesleriyle taşan ruhu, düşsel bir alemde dolaşıyordu. O ne iyi bir rahip ne de iyi bir yönetici olacaktır. Böyle heyecana kapılan ruhlardan doğsa doğsa bir sanatçı doğar, başka bir şey değil. Julien'in kendini beğenmişliği burada olduğu gibi meydana çıkıyor. Arkadaşları, yani papaz okulunun öğrencilerinden belki 50 kişi halkın kim beslediğini gördükleri ve her çit arkasında bir ihtilalcinin yattığını bildikleri için hayatın ne olduğunu anlamışlardı. Bunun içindir ki onlar bu çan seslerini duyunca zangoçlara verilecek olan paradan başka bir şey düşünemezler, başka hiçbir düşe kapılamazlardı. Onlar çan sesini işitince halkta uyandırılacak heyecan, zangoçlara verilecek ücrete değer mi değmez mi diye düşünürler. Bu işte bareme özgü bir yetenek gösterirlerdi. Eğer Julien kilisenin maddi çıkarları için kafasını yormak isteseydi bile, o zaman muhayyilesi asıl amacı aşar, 25 santimlik bir masrafın önüne geçmek fırsatını kaçırır, fabrikanın biçen için yaptığı masraftan 40 frank azaltmanın yolunu araştırmaya kalkardı. Dinsel alay bu eşsiz güzel günde Besançon sokaklarında dolaşır ve İsa'nın tabutunu resmi makamlar tarafından şurada burada bu vesile için yaptırılan musalla taşları üzerinde dinlendirirken kiliseyi derin bir sessizlik kaplamıştı. Her tarafında loşluk ve hoş bir serinlik hüküm sürüyordu. Hala günlük ve gül kokusuyla doluydu. Sessizlik, yalnızlık, uzun bölmelerdeki serinlik Julien'in hayalini daha tatlı bir hale getiriyordu. Kilisenin başka bölümünde bulunan rahip Şa tarafından rahatsız edilmekten hiç korkmuyordu. Ruhu hemen hemen ölümlü vücudundan ayrılmış bir halde, kendisine nezaret etmek üzere verilen kilisenin kuzey kanadını dolaşıyordu. Günah çıkarma hücrelerinde gayet sofu birkaç kadından başka kimse olmadığına iyice emin olduğundan içi rahattı. Gözleri bakıyor fakat bir şey görmüyordu. Bununla birlikte diz çökmüş biri günah çıkarma hücresinde, diğeri ise ona çok yakın bir sandalyede oturan iyi giyinmiş iki kadını görünce dalgınlığı yarı yarıya geçti. Hala gözleri bakıyor fakat bir şey görmüyordu. Bununla beraber içinde hayal meyal bir görev duygusu belirdiği için midir, yoksa bu kadınların kibar ve sade tavırlarına hayran olduğundan mıdır nedir, günah çıkarma hücresinde papaz filan olmadığının farkına vardı. Garip şey, nasıl oluyor da bu kadınlar şu anda burada bulunuyorlar dedi. Gerçekten sofu olsalardı şimdi herhangi bir musalla taşının önünde diz çökmüş olurlardı. Ya da kibarlar alemindenseler, alayın geçişini seyretmek için bir balkonun en ön sırasında otururlardı. Şu rob ne kadar da biçimli, ne güzellik. Kadınları görebilmek için ağır ağır yürümeye başladı. Günah çıkarma hücresindeki kadın bu derin sessizlik içinde Julien'in ayak seslerini duyunca başını çevirdi. Ansızın kısa bir çığlık kopardı ve fenalaştı. Eli ayağı kesilen kadın diz çökmüş durumdayken arkası üstü düştü, yanında bulunan arkadaşı derhal atılarak onu tuttu. O sırada Julien arkası üstü düşerek bayılan kadının omuzlarını gördü. İri, çok değerli incilerden yapılmış gerdanlığı gözüne ilişti. Bu gerdanlığı çok iyi tanıyordu. Hele Madame de Renal'in saçlarını tanıyınca ne hale geldi. Gerçekten oydu. Onun başını tutarak büsbütün yerlere serilmesine engel olmak isteyen de Madame Derville'di. Aklı başından giden Julien ileriye doğru atıldı. O yetişmeseydi belki de Madame de Renal düşerken kendisini tutmak isteyen arkadaşını da beraber yere yuvarlayacaktı. Madame de Renal'in benzi uçmuş, hissizleşmiş, başının omuzları üstünde perişan bir halde sallandığını gördü. Bu sevimli başı bir hasır sandalyenin arkalığına dayamak için Madame Derville'e yardım etti. Julien bu anda diz çökmüştü. Madame Derville arkasına dönünce karşısındaki rahibin Julien olduğunu tanıdı ve çok kızgın bir sesle ''Buradan gidin Mösyö, buradan gidin'' dedi. ''Aman sizi görmesin. Bu ona herhalde çok dokunuyor çünkü siz gelmeden önce ne kadar mutluydu. Kullandığınız bu yöntem canavarca bir şey. Gidiniz buradan.'' ''Sizde biraz olsun sıkılma denilen şeyden eser varsa buradan uzaklaşınız.'' Madame Derville bu sözleri o kadar emredercesine söyledi ve Julien o anda o kadar şaşırmış bir durumdaydı ki çekip gitti. Madame Derville'i düşünerek kendi kendine ''Şu kadın her zaman benden nefret etmiştir.'' dedi. Tam o sırada alayın ön safında yürüyen papazların nezleye tutulmuş gibi çıkan çatlak sesleri duyuldu. Alay kiliseye giriyordu. Rahip Chabernard birçok kez arka arkaya Julien'e seslendi. Julien önce onun sesini duymadı. Nihayet rahip öğrencisini bir direğin arkasına saklanmış bitkin bir halde bulunca koluna sarıldı, onu piskoposa takdim etmek istiyordu. Rahip Şa öğrencisinin sapsarı kesildiğini ve yürüyemeyecek durumda olduğunu görünce ''Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz evladım'' dedi, ''gereğinden fazla çalıştınız.'' Dayanması için kolunu Julien'e uzattı. ''Gelin benim arkamda kutsal suyu dağıtana ait olan şu küçük sıraya oturunuz, ben sizi saklarım.'' dedi. Bu sırada kilisenin büyük kapısının önündeydiler. Rahip Chabernard ''Sakin olun.'' dedi. ''Piskoposun gelmesine daha 20 dakikamız var, kendinize gelmeye çalışın. Önümüzden geçerken ben sizi de kendimle beraber ayağa kaldırırım, merak etmeyin, yaşlıyım ama hala dinç ve güçlüyümdür. Fakat psikopos geçerken Julian o kadar titriyordu ki rahip Shaw onu takdim etmekten vazgeçti. Üzülmeyin dedi, ben elbet başka bir fırsatını bulurum. O akşam papaz okulunun küçük kilisesine 5 kilo mum gönderdi. Bu mumlar rahip Shaw Bernard'ın dediğine göre Julian'ın söndürtmek için gösterdiği çabukluk ve gayret sayesinde artmıştı. Bundan daha uydurma bir şey olamaz. Mumları söndürtmek şöyle dursun, zavallı delikanlının kendisi sönmüş bitmiş, Madame de Renal'i gördüğünden beri hiçbir şey düşünemez olmuştu. 29. Bölüm İlk Terfi. Yaşadığı çağı, toplumu anladı ve zengin oldu. Haberci. Julian kilisedeki olaydan sonra daldığı düşten henüz kurtulamamıştı ki, bir sabah o müthiş rahip Pirar kendisini çağırtarak, Monsieur Shaw Bernard bana yazdığı bir mektupta sizden övgüyle söz ediyor dedi. Toplu olarak bir yargıda bulunmam gerekirse sizden memnun olduğumu söyleyebilirim. Gerçi pek belli olmuyor ama son derece tedbirsiz ve savruk bir gençsiniz. Bununla birlikte bugüne kadar hep iyi yürekli, hatta alçak gönüllü, mert bir insan gibi hareket ettiniz. Yüksek bir zekanız var. Velhasıl sizde savsaklanmaması gereken bir kıvılcım görüyorum. 15 yıllık bir çalışmadan sonra bu okuldan ayrılmak üzereyim. Benim suçum öğrencilerimin dinsel düşüncelerine karışmamak, onları serbest bırakmak ve hani bana günah çıkarma hücresinde söz ettiğiniz o gizli kuruma ne yardım ne de kötülük etmiş olmaktan ibarettir. Buradan gitmeden önce size bir iyilikte bulunmak istiyorum. Amanda Bine'nin iskambil kağıdı üzerine yazmış olduğu o adresi idareye ihbar etmemiş olsalardı, bunu daha bundan 2 ay önce yapacaktım çünkü bu göreve layıksınız. Sizi kutsal kitabın yardımcı çalıştırıcısı olarak atıyorum. Minnettarlıkla heyecanlanan Julian önce diz çökmeyi ve Tanrı'ya dua etmeyi düşündüyse de sonradan bundan vazgeçti. Daha uygun, daha gerçek bir harekette bulunarak rahip Pirar'a yaklaştı, elini aldı ve öptü. Okul müdürü kızarak "Bu da ne?" diye bağırdı. Fakat Julian'ın gözlerinde öyle bir anlam vardı ki bu anlam yaptığı hareketten daha çok sevgi belirtiyordu. Rahip Pirar uzun süreden beri bu gibi ince duygularla karşılaşmak alışkanlığını yitirmiş bir insan gibi Julian'a hayretler içinde baka kaldı. Bu sevgi gösterisi karşısında müdür de duygularını açıklamakta bir sakınca görmedi, sesi heyecanın etkisiyle değişerek ''Evet evladım ben de seni severim'' dedi. Böyle duygulara yüreğimde yer vermek istemediğimi Tanrı da bilir. Kimseyi kayırmamam, kimseye ne kin ne de sevgi beslememen gerek. Tuttuğun yol zorluklarla dolu. Kıskançlık ve iftira senin peşini bırakmayacak. Alın yazın seni nereye götürürse götürsün, arkadaşların sana her yerde daima kin besleyecekler. Eğer seni seviyor gibi görünürlerse bil ki bu seni daha iyi aldatabilmek için bir tuzaktır. Buna karşı tek bir çare var. Kendini beğenmiş olmanın cezasını vermek için seni her yerde üzerine başkalarının kinini çekecek karakterde yaratan, Tanrı'dan başka hiç kimsenin yardımını isteme, daima dürüst ol. Ben senin için bundan başka kurtuluş çaresi göremiyorum. Eğer doğruluktan şaşmaz, ona iki elle sarılırsan düşmanların er geç yaptıklarıyla kalırlar. Julian'ın böyle dostça sözler duymadığı bir hayli zaman olmuştu. Bunun için rahibin karşısında hüngür hüngür ağlayacak kadar zayıflık göstermesini hoş görmeli. Rahip Pirar ona kollarını açtı. Bu an her ikisi için unutulmaz bir an oldu. Julian sevinçten çılgına dönmüştü. Bu yükselme hayatta elde ettiği ilk başarıydı. Bunun yararları pek çoktu. Bunu anlamak için insanın hepsi de can sıkıcı, çoğu çekilmez olan arkadaşlarla her an bir arada, bir saniye bile yalnız kalmaksızın yaşamaya mahkum edilmiş olması gerekir. Titiz bir insanı çileden çıkarmak için onların gürültüleri bile yeter. İyice karnı doymuş ve giyinmiş olan bu köylüler, sevinçlerini nefesleri tükeninceye kadar bağırarak belirtmezlerse bunu neşe saymazlar. Şimdi Julian artık diğer öğrencilerden ayrı, yalnız ya da hemen hemen yalnız başına yemek yiyordu. Ona bahçenin bir anahtarını vermişlerdi. Kimsecikler olmadığı zaman dolaşabiliyordu. Arkadaşlarının kendisine karşı eskisinden daha çok düşmanca davranmadıklarını görünce hayret etti. Kendisiyle konuşulmaması için duyduğu gizli fakat pek belli olan arzu nedeniyle eskiden birçok düşman kazanmışken şimdi bu tutumu çevresindeki kaba köylülerin gözünde ağırbaşlı bir insanın hakkı olmuştu. Düşmanlık hissedilir derecede azaldı. Özellikle şimdi kendi öğrencileri olan ve çok iyi davrandığı arkadaşlarının en küçük olanlarında. Hatta yavaş yavaş yandaşlar da kazandı. Ona artık Martin Luther demek terbiyesizlik sayılmaya başladı. Fakat onun dostlarını, düşmanlarını saymaktan ne çıkar? Tüm bunlar çirkin şeyler, hem de güdülen amaç nedenli gerçekse o oranda çirkin olan şeyler. Bununla beraber halk tabakasının bunlardan başka ahlak hocaları yoktur. Bunlar da olmasa halkın hali nice olur. Öyle ya, gazete denen nesne acaba köy veya ilçe papazının yerini tutabilir mi hiç? Julien yeni görevine başladıktan sonra okul müdürü yanında kimse bulunmadan onunla konuşmaktan özellikle çekindi. Bu davranışta hem ustalık hem de öğrencisi için ihtiyat fakat aynı zamanda ve özellikle bir deneme vardı. Bu koyu jansenistin değişmez bir ilkesi vardı. Bir insanın değerli olduğunu anladınız mı, onun önüne engeller çıkarınız. Eğer gerçekten değerliyse bu adam engelleri ya aşacak ya da devirecektir. Av mevsimi gelmişti. Fouquet, Julien'in ailesi tarafındanmış gibi papaz okuluna bir geyikle bir yaban domuzu gönderdi. Bu ölmüş hayvanlar mutfak ve yemekhane arasında bir yere kondu. Onları bütün öğrenciler yemeğe giderlerken orada gördüler. Bu olay herkesin merakla söz ettiği bir konu haline dönüştü. Ölü olduğu halde yaban domuzundan en küçük öğrenciler korkuyorlardı. Hayvanın upuzun dişlerine dokunuyorlardı. Bir hafta boyunca başka hiçbir şeyden konuşulmadı. Julien'in ailesinin toplumun seçkin ve saygıdeğer tabakasına mensup olduğu düşüncesini uyandıran bu hediyeler,